Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yoldaki işaretlerde hayat metodu olarak la ilahe illallah bölümüne geldik. Her zaman la ilahe illallah davası üzerinde duruyoruz. O yüzden konuyu hızlı bir şekilde geçeceğiz. La ilahe illallah elbette ki dinin temelidir. Muhammedur Resulullah da aynı şekilde dinin temelidir. Yani kelime-i tevhid iki ana bölümden oluşmaktadır. Birisi Allah'tan başka bir ilahın olmayışı, diğeri de Efendimizin onun Resulü oluşu. Bu ikisini de kabul etmek zorunluluğu var. Sadece la ilahe illallah yeterli değil. Muhammedu Resulullah'ı kabul etmeyen ebediyen cehennemdedir. La ilahe illallah yeryüzünde, nasıl ki kainatta Allah'ın dediği oluyorsa, yeryüzünde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini ifade eden dinin temel cümlesidir. İsa Aleyhisselam da aslında bunu söyler. Matta İncil'inde der ki: "Ey Rabbim, göklerde senin iraden gerçekleştiği gibi yerde de senin iraden olsun." Nasıl ki kainatta senin dediğin oluyor, yerde de senin dediğin olsun. Demek ki aslında kilisenin laikliği kabul etmesi Matta İncil'ine aykırıdır. Yani İsa Aleyhisselam'ın öğretilerine aykırıdır. Kilise 2000 yıldan beri laiktir ama haddi zatında İsa Aleyhisselam göklerde Allah'ın dediği olduğu gibi yerde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini alenen söylemiştir. Bu la ilahe illallah demektir. Yani tüm peygamberlerin mesajı aynı zaten. Bunu her zaman ifade ediyoruz. Ve işte bu da bunun bir delilidir. İsa Aleyhisselam göklerde Allah'ın iradesi gerçekleştiği gibi yerde de onun iradesinin gerçekleşmesi gerektiğini, yeryüzünde onun dediği gibi bir nizamın, bir medeniyetin kurulması gerektiğini ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla bu zaten la ilahe illallah'tan başka bir şey değildir. Allah'tan başka bir ilahın olmaması, yeryüzünde Allah'ın dediğinin olması demektir. Demek ki tüm peygamberler aynı nokta üzerinde durmuşlardır. Nuh Aleyhisselam Kur'an'ın zikrettiği en eski kavmin peygamberi dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Ey milletim, Allah'a itaat edin, ibadet edin. Ondan başka ilah yok. Ondan başka ilahınız yok. Bunu Hud Aleyhisselam da söyledi, bunu Salih Aleyhisselam da söyledi, bunu Şuayb Aleyhisselam da söyledi. Bunu tüm peygamberler söyledi. Zaten dava bu, bundan başka bir dava yok. Eğer bir hareket la ilahe illallah'ı öne çıkarmıyorsa, o başı olmayan vücuda benzer. Dava yok ortada ama başka şeyler yapıyor. Dava yok, bir takım faaliyetler yapıyor. Niçin yapıyorsun ki o zaman dava yoksa? Dava budur. İslami bir hizmet için söylüyorum tabi. Dava budur, İslam'ın davası budur ve sen la ilahe illallah'ı öne çıkarmıyorsun. O zaman niçin çalışıyorsun, söyler misin? Yani vatan millet Sakarya davası değil bu dava. Ahlak davası da değil bu dava. Fakir fukara davası da değil bu dava. Bu dava la ilahe illallah davasıdır ve sen de bundan bahsetmiyorsun. O zaman bu gayret ne içindir? Bu kadar insanları peşinden koşturmak ya da onların paralarını almak, para toplamak o zaman niçindir yani? Yani tüm peygamberler bu dava için gönderilmişler ve bunu alenen de ifade etmişler. Ve Allah'ın sünnetlerinden birisi de şudur. Eğer bir memlekette peygamber yahut da peygamberden sonraki İslam davetçileri La ilahe illallah'ı ortaya koymamışlarsa o memlekete kafirlerine yani o memleketin kafirlerine ciddi bir azap gelmez. Ne zaman ki La ilahe illallah'ı ortaya koyarlar ve Allah ile o kafirleri karşı karşıya getirirler, o zaman Allah o kendisine karşı gelen zalim ve kafirlerin cezasını verir. Bu hep böyle ola gelmiştir. Ne zaman ki saflar ayrılmış, ondan sonra Allah'ın Müslümanlara yardımı, kafirlere de azabı gelmiştir. Safları ayıracak olan da La İlahe İllallah'tır. Safları başka türlü de ayıramazsınız. Başka türlü ayıracak olursanız yanlış bir şekilde ayırmış olursunuz. Yani ayırmadan ayırmaya da fark var. Safları ayırırken doğru yerden ayırmak lazımdır. Yanlış yerden ayırmak olmaz olsun. Doğru yerden ayırmak lazımdır. Birileri mesela ırk esasına dayalı bir şekilde ayırır safları. Türklerle Kürtleri veya işte Arapları neyse. Irk esasına dayalı olarak ayırır. Bu kötü bir ayrımdır. Veya sınıf esasına da göre ayırır. Zenginler, fakirler vesaire. Bu da kötü bir ayrımdır. Aristokratlar, işte avam, burjuva gibi bir ayrım kötü bir ayrımdır. Ama İslam'ın ayrımı inanç ayrımıdır ve bunu La İlahe İllallah temsil eder. La İlahe İllallah ile ayırmak. İşte bu ayrım gerçekleştiği zaman, saflar bu şekilde ayrıldığı zaman bu hayırlı bir ayrımdır. Ve o zaman Allah'ın yardımı gelir ve o zaman kafirlere de Allah'ın azabı gelir. Bu ortaya konulmadıkça Allah'ın yardımı beklenilmemelidir. Kafirlere de azap vermesi beklenilmemelidir. Hep bunu beklerler Müslümanlar. Allah bunların bir belasını verse de kurtulsak gibi. Halbuki sen La ilahe illallah ortaya koymadan, safları ayırmadan Allah onların belasını vermeyecektir. Bu Kur'an'da birçok peygamber kıssalarıyla anlaşılmış olan bir gerçektir. Bu Allah'ın adetidir, Allah'ın sünnetidir. O halde karşımızdaki insanlar La ilahe illallah diyor olsalar bile bunlar bununla neyi kastediyorlar? Onu iyi bilmek ve La ilahe illallah'ın gerçeğini onlara ortaya koymak zorundayız. Nedir La ilahe illallah? İnsanlar bilmeden papağan gibi tekrarlıyor olabilirler. Ama onlara gerçekten La ilahe illallah anlattığınızda acaba biz böyle bilmiyorduk demeyecekler mi zannediyorsunuz? Diyecekler. %90'ı toplumun, %95'i belki de %99'u yani bilmiyor La ilahe illallah nedir. Söylüyor ama onu Allah'ın varlığı, Allah'ın tek olması zannediyor. La ilahe illallah yani Allah vardır, başka Allah yoktur gibi anlıyor. Halbuki La ilahe illallah manası bu değildir. Ve kafirlerin de reddettiği Allah'ın varlığı değildir. Zaten Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı. Bin defa anlattık, bir kez daha söylüyoruz. Kafirler La ilahe illallah'a karşı geldiler, Allah'ın varlığına değil. Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'tan başka ilahlar da kabul ediyorlardı. Reislerinin izinden gidiyorlardı, Allah'ın izinden gideceklerine, Allah'a tabi olacaklarına. Sorun buradaydı. Kavga bundan dolayıydı. Allah'ın dediği mi olacak, insanların dediği mi? Mesele buydu. Onun için bugün insanlara yeniden La ilahe illallah'ı gerçek manasıyla anlatmak, ilahın manasını öğretmek zorundayız. Ve kim Allah'a ibadet ediyor sayılacak. Kim de insanlara veya başka şeylere ibadet ediyor sayılacak. Bütün peygamberler ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a ibadet edin, kulluk edin, ondan başka ilahınız yok dediğine göre bu ibadet nedir? İbadet itaat etmek demektir, boyun eğmek demektir. Dolayısıyla kime itaat ediliyorsa helal ve haram gibi meselelerde, gündelik işlerde bir patronun işçisine söylediği şeyler gibi konular değil. Yani bir babanın evladına söylediği şeyler gibi şeyler değil. Yani dini meselelerde, kriterlerle ilgili meselelerde, yani şurayı süpür, şunu getir, bunu götür gibi konularda değil de, helaller, haramlar, hayat ölçülerimiz, kriterlerimiz, bu gibi meselelerde kime itaat ediliyorsa onun kulu olmuştur insan. Helalleri, haramları nasıl para kazanacağımızdan tutun nasıl harcayacağımıza varana kadar, kime nasıl bir ceza verileceğine varana kadar, savaşta ve barışta hangi kanunlara tabi olacağımıza varana kadar, nasıl evlenip nasıl boşanacağımıza, mirası nasıl taksim edeceğimize, velhasıl hayatta bu gibi neler var ise bütün bu meselelerde Allah'tan mı alacağız ölçülerimizi, yoksa insanlardan mı veya ideolojilerden mi? İşte kimden alıyorsak onun kuluyuz demektir. İlla da secde etmemiz de gerekmez. Eğer bir insan Allah'ın emrine aykırı olarak başka bir insanın dediğini yapıyorsa, Allah'ın yetkisini o insana tanıyorsa, bilerek, isteyerek o insanı öyle yetkili görüyorsa, onun kulu olmuştur ve o itaati de ona ibadettir. La ilahe illallah işte bunu reddeder. Bunun için Kur'an-ı Kerim buyurur ki hüküm sadece Allah'ındır. Ondan başka ilah yoktur. Ve bu şekilde meseleye bakıldığı zaman dünyadaki toplumlar büyük bir çoğunluğu cahiliye toplumu kapsamına girecektir. Cahiliye nizamı ve cahiliye toplumları. Allah'ın dediğinin olmadığı toplumlar cahiliye toplumu, bunu kabul eden toplumlar. Yani Allah'ın dediği olmayabilir bir toplumda ama o toplum buna razı değildir. Allah'ın dediğinin olmasını istemektedir. O durumda öyle düşünenler cahiliye insanı sayılmazlar. Ama toplum da bunu kabul etmişse, Allah'ın dediğinin olmamasını toplum da kabul ettiyse, kullara kulluk yapıyorlarsa, bu durumda toplum cahiliye toplumu sayılacaktır. İster komünist toplumlar, ister ehli kitap toplumlar, ister kapitalist toplumlar, ister putperest veya ateist toplumlar, fark etmez. Eğer bir toplumda, mesela komünist toplumlarda olduğu gibi Allah inkar ediliyorsa, madde manadan üstün görülüyorsa, ya da Allah kabul ediliyor ehli kitapta olduğu gibi ama Allah'a şirk koşuluyorsa, ya da kriterler, kanunlar Allah'tan alınacağına insanlardan alınıyorsa, Allah ne demiş kimsenin umurunda bile değilse, bu durumda o toplumlar cahiliye toplumu kapsamına girer. Ama cahiliye toplumu içerisindeki herkes kafirdir demek değil, içinde kafir de olur, Müslüman da olur. Allah'ın yetkisini, Allah'ın sıfatını insanlara verenler elbette ki cahiliye toplumunun kapsamına gireceklerdir. İşte Müslüman toplum Allah'ın hakimiyetinin gerçekleştiği toplum iken, cahiliye toplumu da Allah'ın dediğinin olmadığı toplumlardır genel manada. Hangi toplum olursa olsun, ister kapitalist, ister sosyalist, ister ehli kitap, ister putperest, fark etmez. Hatta Müslüman toplumlarda, şimdi Said Kutup burada Müslüman toplumları da cahiliye kategorisine koyar. Cahiliye toplumları kategorisine koyar. Sebep olarak da yani Müslüman toplumlarda da yine Allah'ın dediğinin olmadığını, özetle kullara kulluk yapıldığını, Allah'ın kitabının bu çağa göre sanki değilmiş gibi öyle bir bakış olduğunu, kulların dediğinin olduğunu, bundan dolayı bu toplumların da cahiliye toplumu kategorisine gireceğini ifade eder. Şimdi buna dayanarak bazı tekfirci insanlar tüm toplumu kafir olarak kabul ederler. Bir toplumun cahiliye toplumu olması ile toplumun tamamının kafir olması arasında dağlar kadar fark vardır. Burada Seyyid Kutup'un kendisi de, kendi bulunduğu toplum da öyle bir toplumdur. Seyyid Kutup kendisine de mi kafir diyor? Ve kendi gibi düşünenlere de mi kafir diyor? Seyyid Kutup'u aslında kullanıp onu kullanıp onun demediğini ona söyletenler hep var olmuştur. Birçok alim için, şeyh için bu geçerlidir. Onların demediği onlara söyletilmiştir. Ve o tekfirciler Seyyid Kutup'u kullandığı için, ona dayanarak güya toplumu kafir gördükleri için ve birçok Müslümanı, cemaatleri, samimi şuurlu cemaatleri bile kafir gördükleri için bu görüşün Seyyid Kutup'un görüşü olduğunu zanneden, Seyyid Kutup'tan etkileniyorlar da bunları söylüyorlar zanneden bazı kimseler de, tekfir edilen bazı kimseler, bunlar da onlara kızıp Seyyid Kutup'un aleyhinde bulunmuşlardır. Halbuki bunların bu tekfirciliği Seyyid Kutup'tan kaynaklanmıyor, Seyyid Kutup'u anlamamaktan kaynaklanıyor. Kendi toplumu için de cahiliye toplumu tabirini kullanırken bunların hepsi kafirdir demek istemiyor herhalde. Kastettiği şey, burada hakim olan nizam, bu toplum cahiliye toplumu derken cahiliye nizamının hakim olduğu toplum. Yani Müslümanların olduğu toplumlar İslam nizamı demek değildir. Müslüman olabilir o toplumda, hepsi Müslüman da olabilir. Ama nizam cahiliye nizamıdır demek istiyor. Yani cahiliye toplumu derken cahiliyenin hakim olduğu toplum, cahiliye nizamının hakim olduğu toplum demek istiyor. Yoksa kendisine de kafir demesi icap eder. Kendisi de o toplumun bir ferdi. O zaman kendisi de cahiliye insanı mı? Yani hiçbir ilim adam böyle cahilce konuşmaz. Bunu ancak bir cahil konuşur yani. Böyle bir lafı hiçbir ilim insanı konuşmaz. Dolayısıyla doğru anlamak lazım Seyyid Kutup'u. Cahiliye toplumu derken neyi kastediyor? Bunu yerine oturtmak lazım. Yoksa birçok Müslümanı tekfir etmek, onları kafir görmek gibi bir hata işlenir ve bu hata da Seyyid Kutup'a mal edilir. Halbuki o bunu kastetmedi. Ve böyle bir İslam toplumunun, yani cahiliye toplumu olmayan bir İslam toplumunun, Allah'ın hakimiyetinin gerçekleşmiş olduğu bir toplum nasıl doğacaktır? Bunu, yani la ilahe illallah'ın hakim olduğu bir toplum, yani la ilahe illallah'ın hakim olmadığı toplum cahiliye toplumu dedikten sonra, la ilahe illallah'ın hakim olduğu toplum İslam toplumu, yani bu nasıl doğacaktır? Yani İslam ümmeti, İslam medeniyeti bütün dünyada olmasa da en azından bir bölgede nasıl olacaktır? İşte bu hususta elbette ki tek çözüm yolu bir Rabbani bir cemaatin ortaya çıkmasıdır. Seyyid Kutup da bu nokta üzerinde durur. Ve Müslüman bir cemiyetin meydana gelebilmesi, Müslüman bir cemaatin meydana gelmesiyle mümkündür der. Özetle. Ve bu cemaat öyle bir cemaat olmalıdır ki onlarla cahiliye toplumuyla veya cahiliye nizamı ile nerelerde buluşabilir, nerelerde buluşamaz. Bunu da ayırt edebilen metot ve strateji sahibi bir cemaat. Nerelerde buluşabilir, nerelerde buluşamaz. Metoduna sağlam sarılmış, metottan taviz vermeyen, dinden taviz vermeyen, metoda tutkun, metodu çok önemli kabul eden, geminin dümeni gibi rotasını belirlemiş, rotadan sapmamak için de bütün dikkatini toplamış bir kaptan gibi, böyle bir cemaat. Metot konusu üzerinde çok duran, buna çok dikkat eden. Çünkü başka türlü hedefe varmak mümkün değildir. Siz istediğiniz kadar koşturun, yorulun, paralar harcayın, her zahmete katlanın ama eğer istikametiniz düzgün değilse bütün koşmalarınız sizi hedeften uzaklaştıracaktır. Ne kadar çok koşarsanız koşun, o kadar hedeften uzaklaşırsınız. O halde bugün demek ki La İlahe İllallah'ın hakim olduğu bir dünya meydana getirebilmek, bir ümmet meydana getirebilmek, bir millet meydana getirebilmek için evvela bir cemaat meydana getirmek lazım. Ve bu cemaatin bütün mensupları La İlahe İllallah'ı anlamış, Allah'tan başka bütün ilahları reddetmiş, bunu dava haline getirmiş olmak zorundadırlar. Aksi halde hedeflerine varmaları mümkün değildir, sapacaklardır. Bunu iyi anlamamışlarsa La İlahe İllallah'ı ve onun metodunu, yani şunu bilesiniz ki dinin temeli özü La İlahe İllallah'tır ve bu metotla öz metot konusu öze eşittir. Yani şöyle ifade edebiliriz. O metot o öze uygun olmak zorundadır. Yani La İlahe İllallah hakim kılacak olan metot La İlahe İllallah'ın kendine özgü metodudur. Rabbani metoddur. Yani aksi halde mümkün değil. Yani başka bir metot ile La İlahe İllallah'ın hakimiyeti mümkün değildir. İşte La İlahe İllallah'ı özümsemiş bir cemaat ve bu cemaatın bütün fertleri meseleyi kavramış ve hiçbir zaman dininden ve metodundan taviz vermemek gerekliliğini öğrenmiş, şahsiyetli, gerekirse davası için her şeyini feda edebilecek böyle bir örnek cemaatin ortaya çıkması şarttır. Aksi halde La İlahe İllallah hiçbir zaman hakim olamaz. Evet. İslam toplumu tevhidin, kelime-i tevhidin hakim olduğu toplum iken kelime-i tevhidin hakim olmadığı toplum da cahiliye toplumudur dedik. Ve bugünkü hemen hemen bütün toplumlar bu kapsama girmektedir. Çünkü Allah'ın hakimiyetini kabul etmemektedirler ve insanlara itaat edip Allah'a itaat etmeyi reddetmektedirler. Yahut da reddetmiyorlarsa bile kafirler de reddetmiyorlar. Onları da kabul ediyorlar. Böyle olunca kafiri de kabul edince, Allah'ı da kabul edince bu ne olur? Şirk olmuş olur. Tevhid nedir? Şirki reddetmektir. Allah'tan başka diğer ilah taslaklarını reddetmektir. Hem Allah'a kabul hem onlara kabul, buna şirk denir. İşte onun için her birisi birkaç sebepten dolayı, kimi sosyalist toplumlarda olduğu gibi Allah'a inkar yahut da burjuva düşmanlığı ve proletaryayı putlaştırma, sınıf sınıfı kaldıracağım derken aslında sınıf meydana getirme, sınıfı esas olarak görme ve maddeyi çok yüceltme, ekonomiyi çok yüceltme gibi sebeplerden, Ehl-i Kitap Hazreti İsa'yı veya Uzeyr'i ilahlaştırdıklarından, Ruhul Kudüs'ü ilahlaştırdıklarından, Peygamberimizi ve Kur'an'ı kabul etmediklerinden, putperest toplumlar zaten malum. Bu şekilde bunların hepsi de cahiliye toplumu kapsamında ele alınacaktır. Ve kelime-i tevhid ile cahiliye toplum İslam toplumuna dönüştürülecektir. Çünkü başka bir şekilde cahiliye toplumu İslam toplumuna dönüşmez. Çünkü bakın, biz cahiliye toplumunu nasıl tarif ediyoruz? Tevhidin hakim olmadığı toplum. Allah'ın hakim olmadığı toplum. Dolayısıyla o toplumu İslam toplumuna çevirmek neyle mümkün olabilir? Kelime-i tevhidle mümkün olabilir. O halde eğer kelime-i tevhid üzerinde durmuyorlarsa bazı insanlar ve Müslümanlar, bunlar aslında o toplumlarını cahiliye toplumu olmaktan çıkartıp İslam toplumu yapmayı da hedeflememişler demektir. Eğer hedefleri hakikaten de eğer İslam toplumuna dönüştürmek ise cahiliye toplumunu, o zaman yapmaları gereken şey kelime-i tevhid üzerinde durmaktır. Çünkü kelime-i tevhidden başka bir şey bir toplumu İslam toplumu yapmaz. Güzel ahlakla veya kalkınmış bir memleketle veya işte adaletin sağlandığı, fakir fukaranın kalmadığı, zenginlerin zulmedemediği bir memleket ile bir toplum İslam toplumu olmaz ki. Bir kafir toplumda da böyle bunlar sağlanabilir. Bir cahiliye toplumunun İslam toplumuna dönüşmesinin tek bir yolu vardır. O da orada kelime-i tevhidin hakimiyetidir, Allah'ın hakimiyetidir. Onun için bunu hedeflememiş olanlar aslında İslam toplumunu da hedeflememişler demektir. Böyle bir dertleri de yok demektir. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir hizmetin ya da hareketin hedefine bakarak ya da daha doğrusu yaptıklarına bakarak hedefinin ne olduğunu anlayabilirsiniz ve hedefini anladıktan sonra da doğru bir hareket midir değil midir anlayabilirsiniz. Eğer la ilahe illallah üzerinde durmuyorlardı, ahlak üzerinde, ibadet üzerinde, şekilsel bir takım ibadetler, ondan sonra bol bol yurt yapmak vesaire, böyle şeyler üzerinde duruluyorsa, demek ki İslam toplumu meydana getirmek diye bir dert yok. Çünkü cahiliye toplumu la ilahe illallah'ın hakim olmadığı toplumdur. Ve cahiliye toplumun İslam toplumuna dönüştürmenin de tek bir yolu vardır. Oraya kelime-i tevhidi hakim kılmaktır. Bundan da bahsetmiyorlarsa o zaman demek ki böyle bir dertleri yoktur. İslam toplumu diye bir şey meydana getirmek diye bir dertleri yoktur. Peygamberlerde biz bunu görüyoruz. Peygamberler bunun üzerinde durmuşlardır ve hedeflerinin bir İslam toplumu meydana getirmek olduğu buradan anlaşılır. Yani şirki hedef seçince, şirki düşman olarak kabul edip kelime-i tevhidi yerleştirmeyi hedef kabul edince, o zaman anlaşılıyor ki bu hareket bir İslam harekettir. Kur'an-ı Kerim, sana indirilene ve senden evvel indirilenlere iman ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar buyurur. Nisa suresinde Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik yuridun en yetehakamu ile tağut ve kad umiru en yekfuru bih. İnkar etmeler, reddetmeler emrolunmuşken görüyorsun ki o sana indirilene iman ettiğini iddia edenler, senden evvelkilere, kitaplara iman ettiğini iddia edenler, Müslümanım diyenler, bir bakıyorsunuz ki onlar tağutun mahkemelerine veya muhakemesine başvuruyorlar. Yani Allah katında kendileri haksız olduğu halde, Allah'ın koyduğu esaslara göre kendisi haksız olduğu halde, bakıyorsunuz ki bulunduğu sistem içerisinde kendisi tağut sayılabilecek bir düzen içerisinde kendisi haklı ise, tağutun kanunlarına göre kendisi haklı ise oraya başvuruyor, oradan hak almaya çalışıyor. Hani sen peygambere iman etmiştin? Demek ki menfaatine iman etmiş. Menfaatine göre davranıyor. Allah'ın kanunu onun menfaatine gelmiyorsa onu bırakıveriyor hemen. Tağutun kanunları onun menfaatine geliyorsa oraya başvuruyor hemen. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Görmedin mi onları? Onlar sana indirilene ve senden evvel indirilenlere iman ettiklerini zannediyorlar. Kendilerini Müslüman sanıyorlar. Ama gidip tağuta başvuruyorlar. Oradan hakları olmayan, İslam'a göre hakları olmayan bir hakkı alabilmek için. İşte bu durumda böyle olan bir insan ve bunlardan meydana gelmiş bir toplum, cahiliye toplumu sayılacaktır. Allah'ın kitabına göre haksızsın, öyle bir hakkın yok ama sen gidiyorsun, yani tağuti sistem denilen sistemlerden birine başvuruyorsun, ondan sonra oradan aslında almaman gereken bir hakkı, hak olmayan bir şey, yani İslam'a göre hak olmayan bir şeyi alıyorsun, işine geldiği gibi davranıyorsun. Kur'an-ı Kerim bunları kınıyor. Onlar diyor iman ettiklerini zannediyorlar sadece, bu iman değil diyor. Tağuta muhakeme oluyorlar. Halbuki o tağutu reddetmekle emrolunmuşlardı. Görevler inkar etmek iken onlar ona başvuruyorlar. Onu yüceltiyorlar. Ona o makamı veriyorlar. Yani sen bizim hakkımıza karar ver diyorlar. Halbuki onu reddetmeleri onlara emredilmiş idi. Evet.
Biliyorum ben, yani hakkı olmayan bir hakkı değil de mesela kendi hakkı olan bir şeyi başka bir tavuk sistemine talep etmek. Mesela bu üniversitedeki başlarımızın üniversiteye giremediklerinden dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaları gibi.
Yani bir Müslüman eğer hakkını başka bir şey yoksa, bir siyasi durum yoksa, hakkıysa, hakkını alabilmek için de gücü yoksa, kafirlere başvurarak o hakkını alabilecekse başvurabilir. Ama bir siyasi, bunu yapmamasının gerektiğini, bir siyasi durum, bir başka durum yoksa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi zaten tarafsız değil ki. Bugüne kadar 40 defa çifte standartçı olduğu ortaya çıkmış. Leyla Zana'yı ayakta alkışlayan ama başörtülüler başvurduğu zaman hep onları haksız gören Avrupa Sosyalist İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Kapitalist İnsan Hakları, kapitalist insanların haklarını, sosyalist insanların haklarını, ırkçı insanların haklarını koruyan bir mahkeme olduğunu 1000 defa bugüne kadar göstermiş ve de zaten bütün Orta Doğu bölgesindeki tağuti sistemlerin hepsinin arkasında destekleyenler onlar zaten. Onlara başvurmak, bütün bu gerçekleri görmezden gelmek olur. Ve bu Müslümanın izzetine dokunmalıdır. Onlardan adalet beklememelidir. Bediüzzaman rahmetli neden mahkemeye başvurmuyorsun, hakkını aramıyorsun denildiğinde, haksızlara başvurmak, onlardan hak talep etmek hakka karşı haksızlıktır diyor. O yüzden onlara başvurmuyorum diyor. Onlar haksızlığı hak kabul ediyorlar. Ben de onlara hak diye talepte bulunsam, hakka karşı hürmetsizlik etmiş olurum. Meselenin bu yönü var. Yoksa normal şartlarda başka bir şey olsaydı, mesela diyelim ki birisinin birisinde bir alacağı var, adam ödemiyor, kendisi gidip alamıyor, gücü yetmiyor. Mesela tağuti bir sistemde yaşıyorsa, gidip de tağutun mahkemesine başvurup devlet kanalıyla alabilir. Bunda bir mahzur yok. Çünkü başka türlü alamıyor, gücü yetmiyor. Ama İslam'a göre haklı olmak şartıyla. İslam'a göre haklı değil. Ama diyelim ki bulunduğu devlete göre haklı. O zaman gidip başvurması caiz olamaz. İslam la ilahe illallah'ın hakimiyetini ister ama şöyle bir soru akla gelebilir. Mesela Kur'an'ın geldiği çağda inmiş olan hükümler, yani 100 sene sonrası için diyelim ki uygun. Hadi 200 sene için uygun ama 1400 sene sonrası için uygun mudur? Denilebilir. Ya da bütün bu sorunları çözebilir mi? Yani 1400 sene evvelki hükümler bu çağın sorunlarını çözebilir mi? İslam yalnız Kur'an'dan ibaret değildir. Sünnet de vardır. Sünnette de bakılacaktır. Sünnette de yoksa icmaya bakılacaktır. İcmada da yoksa alimler içtihat yapacaklardır. Bazen kıyas, bazen istihsan, bazen maslahat-ı mürsele, her neyse, yani içtihat yapacaklardır. İçtihat ve istinbat ile Kur'an ve sünnetten hükümler elde etmek ile, ki Kur'an-ı Kerim ilim sahiplerinin istinbat gücüne sahip olanların bu işi yapabileceğini ifade eder. Onlar madem ki bilmiyorlardı, neden istinbat edebilecek, hüküm çıkarabilecek olan alimlere niye başvurmuyorlardı? Allah istinbat gücü olanların istinbat etmesini, o düzeye gelmiş olanların bu işi yapmasını emreder. Ve bilmeyenlerin de onlara sormasını emreder. Demek ki İslam'da içtihat kapısı kapatılmamış. Kıyamete kadar da açıktır. Önemli olan ehil olan insanlar olsun, o kapıdan girebilecek yetkinlikte olsunlar, girsinler. Kimse onları zaten durdurmuş değil. Yalnız şu var ki, hiç kimse kendi içtihadını Allah'ın hükmü gibi göremez. Ve Allah'ın hükmüne aykırı bir içtihatta da bulunamaz. İçtihat ne zaman caiz olur? İçtihat Kur'an'da ve sünnette ve icmada o mesele belirtilmemiş ise, hakkında ayet, sahih bir hadis veya bir icma ümmet gerçekleşmemiş ise, yoksa bunlardan biri varsa zaten içtihat yapma mümkün değildir, caiz olamaz. Ayet varken ayete aykırı içtihat mı yapacaksınız? Sahih hadis varken zaten görüşünüzün o olması gerekir, İçtihat mı yapacaksınız? İcma edilmiş ise, bir asrın alimleri icma etmiş ise, artık bütün Müslümanlara düşen o görüşü doğru olarak kabul etmektir. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor ki benim ümmetim dalalet, yani sapıklık üzerinde birleşmez. Allah buna müsaade etmez. Eğer ümmet birleşmiş ise, bir asrın alimleri birleşmiş ise, demek ki artık o doğrudur. Kesin olan bir şeydir. Zaten bunların da sayısı çok fazla değildir, İcma edilen meseleler. Dolayısıyla hakkında ayet, hadis veya icma varken içtihat yapılamaz. Böyle bir şey caiz olamaz. O zaman zaten la ilahe illallah olmuş olmaz. Yani ayet var, hadis var, icma var ve mesela birisi kalkıp içtihat yapmaya kalkıyor. Hani Allah'tan başka bir ilah yoktu? Zaten Allah zaten yani Kur'an'da belirtmiş. Sen de ayrı bir ilah mısın ki sen içtihat yapmaya kalkıyorsun? Öyle değil mi? Yani alimin içtihat yetkisi ne zaman başlar? Ayette, hadiste yoksa, icmada yoksa başlar. Ayette varken daha alime düşen itaat etmektir. Yeni bir ilah mı? Kendisi ikinci bir ilah mıdır ki? Şimdi bu meseleye gelmişken Fazlur Rahman gibiler Batı medeniyetin etkisi altında aşağılık kompleksine kapılmış. Belki de onlar tarafından eğitilmiş. Artık onu kıyamet gününde göreceğiz. Onu göreceğiz. Ne kadar samimiydi değildi onu kıyamet günü göreceğiz. Ama öyle laflar eder ki yani diyor ki mesela Allah o günkü insanları ancak o kadar değiştirebildi. Peygamberin ömrü kısaydı sanki Allah peygamberin ömrünü uzatamazmış. Ve o hükümler, Kur'an'ın hükümleri, Allah'ın son hükümleri değildir. Biz zamana göre, şartlara göre yeni yine Kur'an'dan ilhamımızı alarak Kur'an'ın esaslarına uygun şekilde yeni hükümler koyarsak bu da yine Allah'ın hükmü sayılır. İmam Şafii Er-Risalesi'nde der ki biz diyor bir hüküm verdiğimizde eğer bir nassa dayanıyorsak, ayetlere, hadislere dayanıyorsak, o verdiğimiz hüküm hem Allah katında doğrudur, hem bizim katımızda doğrudur. Zahirde de batında da doğrudur. Yok eğer verdiğimiz hüküm bir nassa dayanmıyorsa, bizim içtihadımıza dayanıyorsa, onunla ilgili bir ayet hadis bulamadıysak, içtihat yapmak zorunda kaldıysak, o verdiğimiz hüküm bizim katımızda doğru olsa da Allah katında doğru mudur bilemeyiz diyor. İşte alim konuşması böyle olur. Ama Fazlur Rahman gibiler onun o müsteşriklerin talebeliğini yaptı. Burada da bazıları onun talebeliğini yapıyorlar. Sonuçta hepsi de müsteşrikinin talebesidirler. İmam-ı Azamları, İmam Şafileri kabul etmeyenler Kudziherleri kabul ediyorlar. Tabi o zaman da sapıyorlar ve saptırıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Türkiye'de bir ilahiyatta doçent idi, herhalde profesör olmuştur şu anda. Kitabın ön sözünde şunu söyler. Kitabımın diye özeti şudur ki hani derler ya eskiler mevridi nasta içtihada mesah yoktur. Yani ayet veya hadis olan bir meselede içtihat yapılamaz. Caiz değildir. Derler ya hani. Ben diyorum ki yapılır diyor. Nas olan bir meselede bile içtihat yapacağız diyor. Ve bunlar o yaptıkları içtihadı da Allah'ın şeriatı gibi, kanunu gibi görüyorlar. Diyorlar ki, yani Allah o kanunu o zaman için koymuştu. Bugün biz yine esaslarını Kur'an'dan alarak, mantığını Kur'an'dan alarak yeni bir içtihat yaptığımızda, bu hüküm Allah'ın hükmü sayılır aslında. Ama İmam Şafii ne diyor? Diyor ki, biz nas'a dayanıyorsak, bizim o koyduğumuz hüküm, hem Allah'ın katında doğrudur, hem bizim katımızda. Ama nas'a dayanamıyorsak, nas bulamadıysak, bize göre doğruysa da Allah katındakini bilmeyiz. Yani bizim o bizim hükmümüzdür, bizim içtihadımızdır, belki de hatadır. Ama bu düşüncede olanlar ise tam tersini söylüyor. Kendilerinin içtihadını adeta Allah'ın kelamına eşit görecek şekilde, sen ne biliyorsun Allah katında o senin dediğin kabul gördüğünü, ne biliyorsun Allah'ın senin içtihadını kabul ettiğini, ne biliyorsun yani? Ruhunu alacağız. Hükümleri almasak da olur. Şeriatını almayacağız. Ruhunu alacağız. Peki o senin İçtihadın acaba ruha uygun mudur? Kitabın ruhuna uygun mudur? Bunun delili var mı elinde? İddia edebilir misin? Sence diyelim ki uygun. Bence uygun değilse ne olacak mesela? O zaman sence senin hükmün Allah'ın hükmü, bence ise senin nefsinin hükmü olmuş olacak. Bu durumda o zaman bizim birbirimizi öldürmemiz lazım. Çünkü sen diyorsun ki benim hükmüm Allah'ın hükmü diyorsun. Sen kendini Allah'a eşit görmüş gibi oluyorsun. Bu durumda sen benim düşmanım olman gerekiyor. Ben de senin düşmanım. Sen benim, ben senin. Şimdi düşman mı olacağız? Yani bu ne demek yani? Şimdi bu nasıl bir iddia yani? Bunlar aslında hakim güçlerin istediğini söyleyen ve dini hakim olan sistemle barıştırmak için görevlendirilmiş olan şeytanın sağdan gelen adamları. Bunların görevi bu. Dini mevcut düzenlerle barıştırmak, yeni yeni içtihatlar yaparak Kur'an'a tamamen ters de olsa nas olan meselede bile içtihat yaparız diyor adam. Şimdi nas olan meselede içtihat yaparsanız o zaman ne olur? Tabiatıyla mevcut sistemlere uygun içtihatlar. Mesela Fazlur Rahman bu manada demokrasinin tamamen İslam olduğunu söyler ve Kur'an'daki istişare edin, onlarla istişare yap, ve şavirhum fil emir, iş hususunda onlarla istişare et ayetine dayanarak işte bu demokrasidir diyor. Yani şimdi demokrasi sadece istişareden ibaret midir? Nasıl bir aldatma içerisinde görüyor musunuz? Demokrasinin bir tek bir kanunu mu var? O da istişare midir? Fikir özgürlüğü müdür? Tek bu mudur demokrasi? Demokraside her haram da helaldir değil mi? Serbesttir. Ve halkın hakimiyeti vardır, Allah'ın hakimiyeti yoktur. Yani sen bir noktaya mı bakıyorsun sadece? Ve aslında bunu bilerek yapıyor. Böylece ne yapmaya çalışıyor? İslam'la demokrasi barıştırıyor ve böylece birçok İslami hareketi pasifize etmiş oluyor, etmek istiyor. Yani zaten İslam'a uygunmuş demokraside veya hatta bu mantıkla sosyalizmde, faşizm bile, hepsinin kapitalizmi de biz İslam'a, yani böyle bir yönüyle İslam'a uygun olunca, İslam'a uygun oluyorsa tamamı, demokrasi İslam'dır demek caiz oluyorsa, o zaman ben sosyalizm de İslam'dır diyebilirim, faşizm de İslam'dır diyebilirim, kapitalizm de İslam'dır diyebilirim. Çünkü mutlaka birkaç tane noktası aynı olacaktır. O zaman sosyalizm aynı zamanda kapitalizmdir, kapitalizm aynı zamanda sosyalizmdir, faşizmdir. O da geçerlidir. Yani o zaman hepsi de birbiri yerine geçer. Böyle bir şey doğru değil. Yani bir noktaya bakılamaz. Böyle bir mantık doğru olamaz. İşte bunların neden böyle meseleye böyle baktıklarını ortaya çıkıyor sebebi, hikmeti. Bunlar aslında kimler tarafından görevlendirilmişler ortaya çıkıyor. Demek ki bunları görevlendirenler aslında hakim güçlerdir ve hakim güçlerin kurmuş olduğu düzen İslam'a uygun olmayınca İslam'ı düzene uyduruyorlar. Kendileri İslam'a uymuyorlar, hakim güçler tüm dünyada İslam'ı kendilerine uydurmak istiyorlar ve kendilerinin düzeni ne? Mesela diyelim sosyalizm ise İslam'ı sosyalizme uygun bir nizammış gibi. Demokrasi ise demokrasiye uygun bir nizammış gibi. Peki bu işi kim yapacak? George Hans yaparsa olmaz, tepki alır. Siyasi liderler yaparsa gene olmaz. Sen ne anlarsın derler, onun lafına inanmazlar. Bu işi kendilerinin yetiştirdiği hoca taslaklarına yaptırmalılar. Onlar düzenin istediği şekilde dini yorumlar ve işte der ki zaten dinimiz de bunu kabul ediyor, bunu söylüyor derler ve bu şekilde onların istediği bir din haline getirirler İslam'ı Böylece İslam ile mevcut düzenler arasındaki çatışmalar bitmiş olur. İslam'da içtihat vardır ama Kur'an ve sünnette icmada belirtilmemiş olan meselelerde ve de Kur'an'a sünnete dayanarak ve de samimi ve yetkin ehil insanlar eliyle olmak şartıyla, onun bunu uşaklığını yapanların eliyle değil. Evet. Dolayısıyla la ilahe illallah demek ki bir İslam toplumu demektir. Ve İslam toplumu da kıyamete kadar devam etmesi gerekmektedir. Kıyamete kadar devam edebilmesi için de yeni meselelere içtihat yapmak, yeni meselelerde içtihat yapmak zorundadır. İçtihat kapısının açık olması gerekmektedir. Ancak ehil olan insanlar için tabii ki bu söz konusudur. Böyle insanlar yetiştirmek de Müslümanların bir vazifesidir. Ve böylece İslam bütün çağlara hitap etmiş olur. Kur'an ve sünnet ana meseleleri ele alır. Sünnet biraz daha tafsilatına da girer. Ama ne Kur'an'da ve ne de sünnette bulamadığımız meselelerde müçtehitler içtihat eder. Böylece İslam bütün çağlara ve bütün mekanlara uygunluğunu ispat etmiş olur. İslam'ın evrenselliği ortaya çıkmış olur. Yani la ilahe illallah, evet, hakim olacak, Allah hakim olacak ama hani böyle diyenler var, bir kardeşim 1400 sene evvelki bugüne uyar mı diyenler var. Hani onlar için bunu, bu açıklamayı yapıyoruz. Yani bir kere İslam'da içtihat kapısı açık. Ve Allah'ın kelamını, Allah'ın kanunlarını insanlarınkine benzetme. İnsanlarınki bugüne bile uygun değil. Bıraksan 1000 sene sonrasına uygun olmayı. Bugüne bile uygun düşmüyor zaten. Her gün değiştiriliyor. İşte gene anayasa değiştiriliyor mesela. Yıllardan beri de uygun olmadığı zaten söylenip duruyordu. Şimdi değişiklik yapılıyor. Ama Allah'ınkini buna benzetemezsiniz. Allah gaybı bilendir. İnsanlar gaybı bilmiyor. Allah insanı tanıyandır. Allah bütün kainatı bilendir. Dolayısıyla da zamanları, mekanları, insanları bilendir. Her şeyi bilendir. Dolayısıyla onun koymuş olduğu kanunlar, çağlar üstüdür. Bütün zamanlara ve bütün insanlara ve bütün devletlere uygundur. Allah'ın hükümlerini insanlarına bir kere benzetmek zulüm olur. Cinayet olur. Bu Allah'ı insan makamına indirmek olur. Allah'ınki bu zamana uyar mı? 1400 sene evvelki bugüne uyar mı demek Allah'ı insan makamına indirmektir. Yani Allah da insanlar gibi bilemez demektir. Koyduğu kanunlar bu çağa uygun olmaz demektir. Bu Allah'ı insan makamına indirmektir. Bu şirktir. Allah insanlar gibi olursa bu şirk olmuş olur. Ya da insanları Allah makamına çıkarırsak, İsa'nın tanrılaştırılması gibi, bu da şirk olur. Yani ister Allah'ı insan makamına indirin, isterseniz insanı Allah makamına çıkartın, bu şirktir. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu esaslar bu çağa uyar mı kardeşim demek, Allah'ı insan gibi kabul etmektir ve bu şirktir. Allah'ın koyduğu kurallar bütün çağlara uygundur. Ve bakın 1400 sene geçmiş, mesela bir tane örnek göstersinler. Allah'ın hangi kanununun yanlışlığını ispat edebildiler? Bir tane örnek göstersinler. Peygamberimizin ortaya koyduğu bir ana esasta mesela nasıl bir yanlışlık görülmüş? Kur'an ve sünnette akla, mantığa, tarihe, gerçeklere, insanlara, tabiata uygun olmayan, zamana uygun olmayan yanlışlığı ispatlanmış bir tane hüküm göstersinler. Mesela Allah faizi haram etti. Mesela faizin güzel olduğunu kim söyleyebilir? Bunun gibi daha birçok misaller verilebilir. Dolayısıyla Allah'ın yasalarının insanlarınki gibi belli bir zaman için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Allah'ın kitabı kıyamete kadar geçerlidir. Eğer bir zaman için söz konusu olsaydı, o zaman kitap kıyamete kadar geçerli olmazdı. O zaman İslam evrensel bir din de olmazdı. Bir millete gönderilmiş bir din olması gerekirdi. Belli bir zaman için gönderilmiş ise o zaman bunun Allah tarafından da belirtilmesi lazımdı. Mesela kaç yıl için göndermiş o zaman? Yani eğer bugün için gelmemişse o zaman böyle bir hüküm olması gerekir. Mesela kaç yıllığına gönderilmiş Kur'an? O zaman böyle bir açıklama olması lazım. 50 sene mi, 100 sene mi, 120 sene mi, 150 sene mi, 250 sene mi? Yani ne kadar sene için? Böyle bir şey yok. Ve kıyamete kadar bütün alemlere liyekuna lil alemine nezira, bütün alemlere uyarıcı olsun diye peygamber ve kitap gönderilmiş. Demek ki bütün alemlere, bütün mekanlara, bütün zamanlara geçerlidir.